Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Oda programına hoş geldiniz efendim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir kutlu mevsimin rahmet günlerinin içerisinden geçiyoruz. Ve Söz Oda programında Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber sizleri selamlıyoruz. Kıymetli hocam, hürmet ederim.
Hürmet bizden, teşekkür
ederim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim.
Amin. Cümlemizin inşallah.
Cenab-ı Allah sıhhat, afiyet içerisine daha nice Ramazanlara eriştirsin.
İnşallah.
İnşallah. Ramazan Mektebi'nin iyi birer talebesi olarak bu kutlu mevsimin hakkını verebilmeyi ve İnşallah bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne, bayram sabahına erişmeyi de cümlemizi nasip eylesin.
Amin. Cümlemizi inşallah.
Geçen hafta da konuşmuştuk. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın o güzel sözüne atıfta bulunarak Ramazan-ı Şerif'in gelişine sevinmek imandandır.
Yani evet.
O imanın çok güçlü alametlerinden bir tanesidir. Bu sözden yola çıkarak konuşmuştuk. Hatta Muhittin Arabi Hazretleri'nin metinlerinden Ramazan-ı Şerif'e dair çok kıymetli bölümleri de bizlerle paylaşmıştınız. Efendim tabii oruç ibadeti hakkında alimlerimizin, ariflerimizin, mütefekkirlerimizin, münevverlerimizin çok kıymetli metinleri var. Dünden bugüne oruç ibadetine bakışımızı derinleştirecek, ibadetin daha bir idrakine varmamızı, daha bir şuurla tutmamıza vesile olacak hatırlatmalar var. İbn Arabi Hazretlerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerine kadar. Bugün bu metinleri bir hatırlayıp hatırlatalım mı? Ne dersiniz?
Evet. İnşallah. Yani bence
unutmamak lazım.
Evet, onu. Evet. Şimdi bu kitaplar, bu çok kıymetli hatırlatmalar, insanın kendi özüne dönüşüne dair.
Tabii.
O büyük insanların yaptığı uyarılar çok kıymetli. Niye? Çünkü bunu yaşayarak uyarılar yapıyorlar. Yazarak değil sadece. Yani insan yaşamadığı şeyi söylerse hiçbir tesiri olmuyor malumunuz. Aynı şey yaşamadığı şeyi yazarsa o da tesirli olmayacaktır. Ama sizin bahsettiğiniz bu alimlerin, ariflerin o çok kıymetli uyarıları, ikazları, hatırlatmaları, imanımızı pekiştirmek için kullanmış olduğu o büyük sözler, örnekler ibadetleri daha bilinçli yapmamıza vesile oluyorlar. Benim şahsi kanaatim.
Tabii.
Mesela az evvel dediğiniz Hazreti Ömer'e ait o söz, Ramazan'a sevinmek ibadettir diye büyük bir söz yani.
Çok. İmanın alametlerindendir diyor.
Evet, yani şimdi bir Müslüman Ramazan geliyor diye üzülüyorsa imanına şüphe etmesi lazım. Yani bak çok ağır bir uyarıdır bu. Hem müthiş bir müjde hem de çok iyi bir sağlama yapıyor insanda. Ya Hazreti Ömer buyurdu ki, Ramazan'ın gelişine sevinmek imanda mücizdir. Tamam, iman. Hayda. Beş Ramazan'ın gelişine seviniyor mu? İçimde bir şey var abi. Pek de sevinemedim diyorsa birisi, kardeşim imanına biraz bakım yapman lazım senin.
Gözden geçirmekte fayda.
Evet, yani imanı haşa tabii ki var, estağfurullah. Ama o imana biraz bakım yapmak gerekir. İmanı kuvvetlendirmek gerekir. Bu neyle mümkün? Yani hepimiz şunu biliyoruz. Yani imanın kuvvetlenmesinin en etkili yolları ameldir.
Tabii.
Ameldir. İhlas ile yapılan amellerdir. Yani ısrarla yapılan amellerdir. İşte en kuvvetli yollardan bir sadaka vermektir.
Çok.
En önemli yolu sadaka vermek yani. Çünkü insana en zor gelen şey
vermek.
İnsan verebiliyorsa o da imanın, hatta böyle bir ayet-i kerime vardı yani. Cenab-ı Hak vermeyi ruhlarındaki cömertliği pekiştirmek için diyor mesela. Öyle bir ayet vardı. Ruhlarımızdaki verme duygusunu pekiştirmek istiyorsan sadaka vermen lazım.
Yok.
Dolayısıyla imanı kavi olmayan insanlar da bunu yapamazlar. Haliyle ben Ramazan geldi diye seviniyorsam hakikaten sevinmem lazım. Allah'a şükür benim imanım demek ki yerinde, güzel. Daha da kuvvetlendirmem lazım.
Ve hocam hamdolsun bu sene geçmiş yılların Ramazanlarından farklı olarak memleketimizde Ramazan'ın gelişine sevinmeyi böyle marifte Ramazan uygulamasıyla Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığımız çok harikulade ve yerinde bir uygulamayla ülke satına yaymış vaziyette. Kimileri çatlasa da patlasa da bunu tabii. çok laikliğe aykırı bir eylem olarak görüp içini bulandırmaya, insanların zihnini sulandırmaya kalkışsa da hamdolsun maya tuttu. Ve çocuklarımız Ramazan'ın gelişine müthiş sevinçlerle
çok güzel karşıladı oldu. Evet, Allah razı olsun. Bu yani yaklaşık 150 yıldır özlediğimiz bir manzaraydı.
Gerçekten öyle. Böyle muazzam manzara, bir manzara. Manzara.
Her zaman şunu söylüyoruz. Bir şey mekana gelmesi insana gelmiyor. Sözü bir daha hakikatini buldu. Milletin Bakanlığı okulların Ramazan geldi diye süslenmesini, işte okul etkinlik yapmasını istedi. Bu etkinlikler Ramazan okullara gelince çocuklara da geldi. Ve o meşhur ilahiler, o delikanlı, Samsun'dan gelen tabii, delikanlı.
Hemşerimiz.
Hemşerimiz, evet.
Celal Bey.
Evet, Celal Bey, maşallah sağ olsun. İlahileri bütün Türkiye'yi okuttu, hala okutmaya devam ediyor. İşte bunlar çok güzel hatırlatmalar diyoruz ya, çok güzel hatırlatmalar. Şimdi bu tür şeyler... uyarıcı ne kadar çok olursa eylem o kadar sağlam olur. Bu yüzden kapitalizm insanı asla uyarıcısız bırakmıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani reklam dediğimiz şey, panolar dediğimiz şey hep bunlardır. Kapitalizmin en büyük silahı budur. Sizin zihninizi asla boş bırakmaz. Bir şekilde uyarır. Dolayısıyla inancın da böyle olması lazım. Uyarıcılar kesin. Cenab-ı Hakk'a peygamberimiz mübeşşiren ve neziren der peygambere. Peygamber ne yapar? Tebşir eder, tenzir eder. Yani müjdeler, hatırlatır. Peygamberler aynı zamanda müzekki hatırlatırlar.
Tabii.
Şimdi Ramazan'da ne kadar çok hatırlatıcı varsa kişi imanını, orucunu o kadar daha sağlam tutar. Hakikaten şu anda öyle oldu yani. İnsana sevmeye başladılar. İşte ben tabii Ramazan gelince hocam kıymetli eylemlerden bir de şu olması lazım.
Nedir o?
İnsanların evlerinde ama ailecek ama ferden kitap okuması lazım.
Yani doğru.
Bu okuma ibadeti, yani şöyle bir şey vardır. Affedersin bir gavurun diyelim artık, bir batılının tespiti. Ben hayret ediyorum diyor Müslümanlara diyor. Niye diyor? Diyor ki ya dinlerinin ilk emri oku diyor. Bunlar ilk emri tutmuyorlar. Diğerleri nasıl tutuyorlar anlamıyorum diyor. İlk emir oku. Allah'ın adıyla oku. Şimdi Ramazan ayında özellikle işte tefsir gibi, hadis gibi, peygamberler tarihi gibi, siyer gibi o büyük alimlerimizin kitaplarını okumamız lazım. Okumak zihni uyardığı için insana bir kuvvet verir yani. O ameli yapmaya da bir destek olur.
Tabii.
Bir meşruiyet sağlar. Tamam mı? Şimdi Sezai Karakoç'un yani hadi estağfar neyse diyesin ama Samanyolu'na ziyafet.
Enfes.
Yani her Müslüman ailesi o kitabı almalı kardeşim. Yani yaşayan büyük bir mütefekkirimiz, rahmet olsun yeni vefat etti. Yaşayan bir mütefekkirimiz adeta bütün İslam tarihi boyunca Ramazan'a dair yazılan ne kadar kıymetli yazı varsa onları sanki özü gibidir bu kitap okuması lazım. Yani en basitinden bir evde siyer okunması lazım. Peygamberimizin hayatını anlatan bir kitap al kardeşim. Onu okuman lazım. Yani böyle toplanın aile okuyacağım değil yani. Oku. Sen oku kardeşim. Sen okursan çocuk da okumaya başlar. Şimdi çok güzel bir şey vardır. Bir gün televizyon programında bana sordular işte canlı yayın yapıyorduk. Hocam çocuklarımız okumuyor işte biz ne yapalım falan. Dedim hanımefendi siz okuyor musunuz? Dedim ben okumuyorum. Beyefendi o da okumuyor. Annesinden babadan görmeden çocuk nasıl okuyacak? Evinde kitaplığınız var mı? Yok. Yani her Müslümanın evinde bir kitaplık olması lazım. Bizim rahmetli Baki, Yavuz Binat Bakiler merhum çok üzülürdü. Hep çok. En son sözlerin biri buydu. Kardeşim Müslüman mısın? He. Evinde kitaplık olmayan bir kişi Müslüman olamaz dedi ya. Çok sinirlenmiş. Olmayacak ilk emri oku kitap. Yani orada ne olacak? En baş Kur'an-ı Kerim olacak, meal olacak, bir tefsir olacak, bir hadis olacak. Orada tamam mı? Ha, ondan sonra işte alimlerin kitapları olacak, ariflerin kitapları olacak. Hiçbir şey yapmazsan evde. Bir siyer bulunması lazım ya. Çocuk anne babayı okurken görmesi lazım. Anne okuyor, baba okuyor. Belli bir saati buna ayırmışlar. Baba akşam eve geliyor, yorgun argın, adam haklı. Yemek yiyor, bir koltuğa uzanıyor, uyuyup kalıyor veya televizyon izliyor. Çocuk da babayı takip ediyor. Çünkü ilk öğrenme daima anne babadandır.
Öyle.
Anneler çok meşgul. Çalışan da çalışmayan da haklılar. Ama kardeşim bu haklılığın çocuğunun işte zayıf kalmasına vesile olmasın, sebep olmasın. Yani ne olacak? Eline bir kitap al, okuyormuş gibi yap falan diyoruz ya. Hele Ramazan'da bu çok daha canlı olması lazım. Ben şimdi kendi hayatım için söylüyorum. Ben zaten işim gereği okuyorum da yani. Evet. Bunu görüyorum. Dolayısıyla Ramazan girince ben işte böyle değişik kitaplar da okuruz. Bu sene Abdülkadir Genel Hazretleri'nin Fethur Rabbani'si vardır. Onu ilahi armağan diye çevrilmiş.
Sohbetlerinin yeri altı.
Evet. Şöyle harika bir kitaptır. Mübarek. Yani sadece o kitabı okusanız bile imanınız pekişir. Oruca anlamınız, bakışınız değişir. Şimdi bu bakış işi çok önemli hocam.
Çok.
Bak.
Yüklediğin anlam.
Çok önemli. Şimdi Fethur Rabbani'yi okuyun. Bu Ramazan hazır geldi. Bir epeydir bu kitaplara vaktimiz kalmıyor iş gereği ama Ramazan'da bir farklı bir kitap okumanız lazım yani.
Daha... Abdülkadir Geylani Hazretleri.
Evet evet Hazretleri'nden. Evet. Şimdi bunları okuduğunuz zaman insanda hani şunu söyledik. Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak böyle insanları uyarırken şöyle bir ifade kullanır. İşte efela yenzürün iler ibile keyfe kulugat. İşte ve izer sema keyfe rufiat. Yani Cenab-ı Hak gökten nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Deve nasıl yaratılmış bakmazlar mı? İşte gökte nasıl yükseltilmiş bakmazlar mı? Mesela diyor ki işte insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Mimme hulik mesela neden yaratıldığına bakmaz mı? Şimdi Cenab-ı Hak bize bir bakış davetinde bulunuyor. Bakmamız lazım. Yanlış bakıyoruz.
Tefekküre davet ediyor.
Evet. Yani bakıyorum ama görmüyorum. Bakıyorum ama görmüyorum. Yani o bak deve nasıl yatılmış, kuş nasıl yatılmış, gökte nasıl olmuş, yıldızlar nasıl... Abi Allah-u Teala bize bir bakış eğitimi, terbiyesi vaat ediyor ki baktığın şeyde bir şey görmen gerekiyor. Şimdi bu kitaplara okuduğunuz zaman gerçekten insanın imanı kuvvetleniyor. İbadet şuuru artıyor, bilinci artıyor. Mesela ben kitabı okuyorum, Ramazan'la ilgili kısımlarına bakayım dedim kitabın, oruçla ilgili bölümlerine bakayım dedim. Ara ara oruçla ilgili çeşitli tavsiyelere bulunmuş mübarek.
Abdülkadir Geylani
evet, Hazretleri. Oruçla ilgili çeşitli tavsiyelere bulunmuş. Onlara bakayım dedim acaba nedir diye. Onları ben de kıymetli dinleyicilerimize paylaşalım.
Lütfen.
Okumaya bakacağım. Mesela bir hadis almış. Peygamberimiz buyurdu ki diyor, insanların etini yiyerek gölgelenen oruç tutmadı. Böyle bir hadis almış. Bu hadis vardır diyor. İnsanların etini yiyerek.
Yani gıybet ederek.
Evet. Gölgelenen kişi oruç tuttu sayılmadı diyor. Şimdi bunu açıklarken mübarek diyor ki ey cemaat gece haramla oruç açarsınız. Gündüzün açlığı ve susuzluğu neye yarar? Böyle bir açıklama yapmış. Diyor ki size ne faydası dokunur? Gündüz oruç tutuyorsunuz ama gece haram yutuyorsunuz. Yani nedir gece yutulan haram diye soruyorlar. Gündüz ibadet, gece isyan bayrağı. Diyor ki gece olunca Müslüman kardeşinizi çekiştiriyorsunuz. İnsanların gıybetini yapıyorsunuz. Onları manen öldürüp etlerini yiyorsunuz, kanları içiyorsunuz. İftarınızı bu kanla yapmaktasınız. Birçoğunuz gündüz tutmuş olduğu orucu gece kötü ile bozmaktadır diyor. Şimdi bir küçük uyarıda bulunuyor. Yani sonra şöyle bir ihtarda bulunuyor. Diyor ki kılınan namaz varacağın yolun yarısı sayılır. Hocam bak çok önemli. Şimdi biz ibadeti yapmakla işimizin bittiğini zannediyoruz. Namazı kıldık elhamdülillah. Tamam doğru güzel.
Ya, ama bitmedi.
De. Ama bitmedi işte. Ha, bak. Diyor ki bak kırınan namaz varacağın yolun yarısı sayılır. Oruç kapıya kadar götürür. Ama içeri girmek istiyorsan bunu ancak doğrulukla yapabilirsin diyor. Yani ibadetler bizi kapıya kadar götürür. Yarısını yapmışsanız doğru tamamını ermek için doğruluk gösterir. Sadaka verirsen içeri girersin der. Müthiş bir şey. Namaza ibadeti bizi alıyor. Bir yere kadar götürüyor. Oruç bizi alıyor kapıya kadar getiriyor. Ama içeri girmek için kardeşim. Hani tasavvufta vardır. Bir cevizi eline alan adamın amacı cevizi almak değildir. İçini yemektir yani. Ne yapacak? Kırman lazım. İçini kıracaksın. O merhaleleri anlatır. Dolayısıyla şimdi sen doğruluk da doğru değilsen, gıybetler yapıyorsan, insanları çekiştiriyorsan ve sen sadaka vermiyorsan kardeş bu ibadetler seni yarı yola da götürür de ileri götürmez işte bak. Eğer daha kapıyı açıp içeri girmek istiyorsan bir doğru ol, doğru yalan söyleme doğru ol ve sadaka ver diyor. Bunu yapmazsan içeri giremez. Şimdi burada bunu okuyunca o arada Ali Ulvi kurucu merhumun da hatıraları malum.
Ertuğrul Düzdağ Bey'le anlattıkları.
Evet, 5 cilt yayınlandı
maalesef. Tabii maalesef. Muazzam bir eserdir o.
Ben ya kıymetli dinleyicilerime tavsiye ederim. Kesinlikle onu okusunlar. Yani Ali Ulvi Kurucu rahmetli adeta bir ansiklopedi yapmış. Sadece hatıra değil. 5 ciltte inanılmaz çok kıymetli.
Akif-i Sani derler biliyorsun Ali Ulvi Kurucu'ya yani.
Evet. Zaten 5 ciltte en çok bahsettiği mesela Akif.
Tabii, tabii.
Mesela bir meseleye geliyor orada merhum. Çıkamazsa Akif'ten bir it alıyor. İşte diyor ki, böyle buyurmuştu falan.
Arif Hikmet Kütüphanesi'ndeki hizmetleri, Medine-i Münevvere'deki o mücavirlikleri, rahmet. Kimlere şahitlik etmiş. Ya,
tanımadığı insan yok. Acaba yani o kadar büyük insana çalışmış, hepsi de hikmetli hatıraları var. Dolayısıyla o kitabı okumalar lazım. Ben Ramazan'da işte onu da okuyorum bir taraftan. Orada şimdi bu Hazreti Geylani'yi okuyunca orada Ali Ulvi Kurucu merhumun bir hatırasından şey birinci ciltte bir bölüm.
Ha, buyurun.
Baktım orada. Şimdi orucu anlattığı bir yer var. Orada bir bölüm almış. Bir genç diyor, sahabeden bir genç Peygamber Efendimiz'e geldi, dedi ki ya Resulullah, annemle bazı komşu kadınlar nafile oruç tutuyorlar dedi. Peygamberimiz çok sevindi. Dedi ki ne iyi ediyorlar maşallah barakallah dedi. Sonra genç dedi ki diyor, devam etti. Ama yün eğilip bizde otururken komşularını duydum. Baktım ki hep diğer komşu kadınlar hakkında konuşuyorlar. Onları şöyle olmuş böyle olmuş diye çekiştiriyorlar dedi diyor çocuk genç. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki diyor, biz bu oruçtan şimdi ne anladık? Allah'ın helal kıldığı yemeği yemediler. Bakın çok güzel. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın helal kıldığı yemeği yemediler. Oruçlular çünkü. Allah'ın helal kıldığı suyu içmediler. Çünkü oruçlular. Ama Allah'ın haram kıldığı ölü Müslümanın etini yediler buyuruyor. Ne acı bir şey yani. Yani akşama kadar helal olan yemekleri yemiyorsun. Helal işleri içmiyorsun. Ama diyor ki gıybet yaptığın zaman bu helalde en büyük haramı işliyorsun yani. Dolayısıyla hani derler ya orucu sadece midene tutturma ya mübarek, ağzına tuttur, kulağına tuttur, gözüne tuttur. Ya bunlar aslında bir tehdit değil.
Değil.
Değil haşa. Ya kardeşim oruç tutuyoruz bir de bunlara. Değil. Yani diyor ki.
Olması gereken hocam.
Şimdi Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bir şeyi vardır. Takva nedir diye sormuşlar. Dikenli bir yolda yürürken eteklerini dikenden korumaktır demiş. Müthiş bir örnektir bu. Yani hani ibadetler yaparken bilinçle yapmak ibadetin hazzını artırır, lezzetini artırır. Bir de bunun sevabını artırır. Ben işte oruç tutuyorum. Kardeşim şöyle bir şey. Mesela şimdi biz çocuğumuzu okula veriyoruz tamam mı? Filipte bırakmıyoruz ki. Diyoruz ki öğretmene, ya hocam bu çocuğun daha iyi eğitim görmesi için ne yapması lazım? Şu yardımcı kaynakları oku, işte şöyle bir ders aldır, matematiğine baktır falan. Sürekli uğraşıyorsun. Niye? İyi eğitim alsın diye. Mesela yemek yapıyorsun. Ya kardeşim bu yemeği salapati yapmıyorsun. Daha lezzetli olsun.
İhtimam diye. Gösteriyorsun.
Ne yap? İhtimam gösteriyorsun. Mesela sabahleyin evden çıkıyorsun. Yalap şalap çıkmıyorsun ki. Kombin yapmaya çalışıyorsun. Elbisen şu olsun. İşte renk uyumsuzluyorsun işte falan. Niye uzun? Çünkü insan özenmediği şeyin elinde pespayı oluyorsun.
Öyle.
İbadet de özen istiyor. Bak bu bize uyarı bir. Yani oruç tutarken orucum daha sağlam olsun. Daha iyi olsun. Bana daha fazla manevi haz versin.
Ve Yaradanımın benden istediği kıvamda bir oruç olsun. Oruç beni. Yani ben orucu tutuyorum. Oruç da beni tutsun ve belli bir mesafe kat ettirsin. Yıllar önce bir takva tanımı dinlemiştim bir hocamızdan. Bayıldım. Bir cümle kısacık. Diyor ki takva Allah'ı ciddiye almaktır. Sarsıldım ben bu ifadeyle.
Çok güzel, çok güzel.
Takva Allah'ı ciddiye almaktır.
Evet.
Hayatın her safhasında ve tüm ibadetlerinde.
Evet.
Bu ibadeti kimin için, ne için, hangi şuur ve hassasiyetle yaptığının farkında olmak. Niye aç ve susuz kalıyoruz bütün bir gün boyunca? Kim için, ne için? Bunun farkında mıyız?
İşte o bilinç olduğu zaman o ibadet daha haz verecektir. Cenab-ı Hak bize daha fazla lütfedecektir.
Tabii.
Şimdi bunu bu mahsi işleyince Ali Ulvi Kurucu merhum çok garip bir şeye dikkat çekmiş yani. Diyor ki İslam'ın 5 temelinden biri olan oruç farizası yani ne zaman farz kılındı diye onun üzerine durmuş tamam mı? Bu ayda eda edilir, Ramazan'da eda edilir. Bilindiği gibi oruç hicretin 2. senesinde farz kılınmıştır. 623'te yani. 622'de hicret ediyor. Yani Mekke'de oruç farz değildi. Medine'ye gelindi. İkinci yıl farz kılındı. Sonra mübarek şunu dikkat etmiş. Diyor ki işin garibi ne mucizevi bir tevafuktur ki hakikat düşmanları ile savaş manasından cihat da aynı sene farz kılınmıştır.
Ve Bedir Harbi biliyorsunuz hocam Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşmiş.
Evet 624 yani
cihattı yani.
Cihat farz kılındı bir yıl sonra işte birkaç ay sonra Bedir Savaşı'na çıkıldı malum. Ve diyor ki
Ramazan'a denk geldi.
Ramazan'a denk geldi tabii. Hem de en sıcak. Zaten Ramazan kelimesi anlamı ateş demektir. Temmuz ateşine Ramazan derlermiş Araplar. İşte burada şu dikkati çekmiş. Yani oruç müminlere hicretin ikinci senesi farz kılındı. İşin karabi cihat da farz kılındı. Yani bu şu aslında oruç bir cihattır yani.
Tabii.
Bir cihattır. Bize şimdi Peygamberimizin buyurduğu Bedir Savaş'tan işte küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz ya. İşte aslında oruç gibi ibadetler büyük cihat işte bunlar. Çünkü insan en basitinden yani bir yıla bölersek 11 aylık bütün alışkanlıklarını reddediyorsun. Meydan okuyorsun. Uykuna meydan okuyorsun. Yemeğe meydan okuyorsun. İçmeye meydan okuyorsun. İşte gıybete meydan okuyorsun. Yani oruç bir ay geliyor ve bizi müthiş bir savaşa sokuyor. Kendinle savaşıyorsun.
Tabii.
Savaşların en zoru insan kendine savaştır. Tanımaların en zoru insan kendini tanımasıdır. Uyarıların en zoru insan kendini uyarmasıdır. Herkesi uyarabilirsin. Kolay. Kendine uyar kardeşim.
Kendine söz geçirebilmek.
Ya.
Ve bunu zor. Allah için, seni yaradan için, sahibin için sadece yapabilmek. Oruç ya. Geçen hafta konu. Riyası olmayan tek ibadet.
Evet.
Gösterişi olmayan tek evet. ibadet.
Dolayısıyla oruç ibadeti yani tek başına bile diğer ibadetlerin farkı hiçbir riya olmadığı için sen tek başınasın Allah'la karşı karşıyasın.
O kadar.
Tamam. Dolayısıyla oruç diyor mübarek Ali Urbu merhum en büyük cihatlar birisi işte. Cihat kendine meydan okuyorsun. Hmm. Çünkü insanın kendine meydan okuması kolay bir şey değil. Herkese uyarırsın, herkese kusur görürsün. En zor şey insanın kendine kusur görmesi ve o kusuru düzeltmeye çalışması. İşte bu oruç denen şey geldiği zaman insan o manevi gücünün farkına varıyor. Bende ne güç varmış ya. Ben meydan okuyorum. Hal oruç meydan okumadır yani.
Yani insan ben işte şey der ya bağımlılıkları vardır insanın, alışkanlıkları vardır. O alışkanlık perdesini yırtan bir ibadet tabii oruç. Aslında insana şunu da gösteriyor. Yani sen bu yapamam, edemem, kurtulamam dediğin bütün bağımlılıklarından onların bağlarından kurtulabilirsin. Allah o iradeyi, o dayanıklılığı, o gücü vermiş sana başlayabilir.
Evet.
Yeter ki iste.
İşte o bir ay, yılda bir ay açığa çıkıyor.
Ha, tabii.
İnsan büyük gücünün farkına varıyor. Dolayısıyla insan Cenab-ı Hakk'ın yaratmasının da ihtişamı açığa çıkıyor. Bizde çok büyük güçler var ama bunu kullanmıyoruz. Ramazan'a fark ediyorsun bunu. Yani bazen yabancılar oruç tutuyorlar böyle anlamak için filan. Birden fark ediyorlar bu nasıl bir şey ibadettir. Anlıyor onu yani. Şimdi bu yüzden Gelan Hazretleri bir hadis alıyor. Diyor ki ümmetim Ramazan ayının kıymetini bildikçe asla zelil olmaz. Yani Ramazan'ın kıymetini bildiğin zaman da zelil olmazsın. Birey olarak da
ya.
Gücünün farkına varırsın. Olmazsın yani. Sonra diyor ki mübarek zahidin orucu gündüz olur diyor.
Hmm. Ne demek istiyor yani?
Ya şimdi bir zahitler var, bir arifler var. Şimdi zahit kelimesinin anlamı her ne kadar zühdü takva ile ibadet eden ise zamanla anlamı bunda bozulmuş. İbadeti sadece şeklen yapan, manasına dikkat etmeyen, cennete girme aşkıyla, hevesiyle ibadet yapan. Tamam mı? Yani Allah rızası için değil de. Şimdi diyor ki
yani biraz avam gibi, tam tabii, böyle havasta değil, evet.
Yani ibadetten kastı alışveriş olan kişi. Yani.
Tamam.
Yani ne kadar cennet vereceksin, işte ne kadar huri vereceksin, ne kadar köşk vereceksin, öyle ibadet. Zahidin ibadeti biraz böyle klasik edebiyatımızda da böyledir. Şimdi diyor ki zahidin ibadeti gündüz olur. Arifler hem gece hem gündüz oruçta olurlar. Ve yaratanla kavuşuncaya kadar da iftarlarını bozmazlar. Bu müthiş bir şey. Yani bu çok kıymetli bir uyarı. Çok basit bir anlamı var hocam bunun. Hani sık sık söylüyoruz, hatırlatmak lazım. Namaz camiden çıktıktan sonra başlar.
Muamelatına yansımasıyla öyle.
Evet, namaz seccadeden kalktıktan sonra başlar yani.
O zaman oruç ibadeti de
Tabii,
bayram sabahı başlıyor.
Başlar. Ya gerçek Ramazan ibadeti, oruç ibadeti gerçekten sana faydası bayram birinci günden itibaren başlar.
Doğru.
Yani seni 11 ay oruçlu iken deki gibi tutan bir oruç var ya, hakiki Ramazan odur işte yani. Bu bizim alimlerimiz basit bir cümle kurmuşlar. Diyor kardeş, 11 o bir ayda edindiğin güzel hasletlerin, huyların 11 ay devam ettirebiliyorsan var ya, sen gerçekten oruç tutmuşsun ha. Ramazan sana uğramış yani. Hakikaten sen Ramazan'a geldin ama Ramazan sana gelmiş. Nedir bunlar? İşte yalan söylememek, gıybet etmemek, daha fazla cömert olmak, daha fazla vermek, insanlara daha çok hizmet etmek, olabildiği kadar aileni korumak, ailenle vakit geçirmek, eşine iyi davranmak, çocuklarına iyi davranmak, meslek neyse işte. Ramazan'a bunlar olmak mecbursun bunlar. Yani insan eşini kırarak, çocuğunu kırarak, geçen hafta söyledik yani, adam İspanyol babası gibi geliyor eve yani. Yemek derdinde yağlı olmamış, sütlü olmamış, şu olmamış diye evini kırıp geçiriyor. Çocuk oruçtan nefret ediyor, kadın nefret ediyor. Veya kadın asabi sinirli, yine yemek istiyorsunuz, şu kadar yapamıyorum diye. Kardeşim, orucu ailesini zehir eden bir anne baba, çocuğunda hayat boyu çocuğu zehir etti orucu. Dolayısıyla diyor ki bak, zahitlerin orucu gündüz olur. Gündüz orucunu açar, tutar, iftarı açar. Ondan sonra artık adam sabaha kadar yemeye devam, içmeye devam, dedikoduya devam, işte alışverişe devam filan. Bunu yapma diyor, bunu yapma. Yani oruç 24 saat tutulan bir ibadettir.
Yani oruç, Sezai Bey'in dediği gibi oruçtan geriye bir şey kalmalı.
Evet bir şey kalmalı. Adam camiye, biz işte hakikaten bak hepimiz camiye gidiyoruz. Hiç kimse bize emir yok, buyurganlık yok. Safa gidiyoruz, saf oluyoruz. Hiç kimse safa geçin diye bağırmıyor ki. Safa boşuyoruz. Hatta birbirimize yer veriyoruz, öne geç, süre geç diye. Yan yana bir ip gibi duruyoruz. Hiçbir bak zorlama yok, emir yok. Ondan sonra camiden çıkarken ya birbirimizi ezeceğiz sanki. Ya.
Tabii.
Ya kardeş, az evvel sen bu kadar iyiydin, bu kadar sevgi şefkat doluydun, bu kadar ne oldu şimdi sana böyle? Yani namaz seccadene kalktıktan sonra başlar, oruç iftardan sonra başlar, Ramazan bayramdan sonra başlar. Eğer günümüzü, hayatımızı anlamlı kılan ibadetler gerçekten yapılmış ibadetlerdir yani. Ne kadar yapabilirsek artık. Dolayısıyla sen ariflerin orucunu tutmaya mümkünse devam et. Sadece zahit oruç tutma.
Tabii.
Yani yemek orucu tutmuyoruz biz yani. Bu onun bir aracı.
Aynen. Müsaadenizle Sezai Bey'in hepimizin bence her Ramazan girişinde, Ramazan arefesinde de, Ramazan ilk günlerinde de, Ramazan boyunca da okuması gereken yazısından bir bölüm. Oruçta acıkır.
Evet,
sonunda
evet,
diyor.
Oruçta acıkır, evet.
Diyor ki Sezai, oruç geldi. Öyleyse oruca yiyecek taşımalı, su sunmalı. Çünkü evvelinde diyor ki oruç da susar, oruç da acıkır. Orucun susadığı ve ağ hayat gibi kanamadığı su Kur'an sesi.
Evet.
Acıktığı namaz, örtündüğü merhamet, kuşandığı giydiği Allah'ın adının yükseltilmesi yani cihattır. Ve en sonda diyor ki oruç geldi, ondan bize ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken bizden de ona ölümsüzleşecek birkaç şey katılmalı. Oruç. O
evet.
Zaman oruç olur.
Oruç, evet işte. Evet. Yani ben şimdi Ramazan ayı şimdi 19 Mart'ta falan bayram yapacağız inşallah.
İnşallah.
Yapacağız. Şimdi tamam kardeşim.
O bayramı hak etmek de mesela.
Tabii o da var. Mesela ben şimdi Haziran ayında bir şey yapıyorum. Siz diyorsunuz ne güzel bir şey ya. Bu ne, nereden bu kazandın bu alışkanlığı veyahut da böyle. Ya Ramazan'dan bana kaldı. Bir şey diyebiliyorsam yani bir Ramazan'da bana bu kal diyebiliyorsam muazzam bir şey. Yani Ramazan hala devam ediyor benim fikriyatımda, zikriyatımda, hareketlerimde, düşüncelerimde. Devam ediyor Ramazan. Etmesi lazım. Şimdi diyor ki mübarek zahidin orucu gündüz oru deyince sonra diyor ki ey yaptıkları işleri beğenenler. Ey yaptıkları işleri beğenenler ne kadar cahilsiniz diyor. Mübarek. Yani insan doğasında bu var. Abi biz oruç tutuyoruz ya yani. Helal olsun ki ben oruç tutuyorum yani. Deyip tuttuğu oruçla övünenler, iftihar edenler. Tutmayanlara işte lanet okuyanlar bilmem ne yapanlar. Diyor ki ey oruç tuttum diye sevinenler veyahut da işte bunu övünenler, eğer Allah'ın başarısı yardımı olmasa siz nasıl o işte yapardınız? Yani kişinin oruç tutuyorum diye haşa Cenab-ı Hakk'a böyle bir afrata ya orucu tam tersine diyor. Oruç tuttuğun için şükretmen lazım.
Onun sana nasip ettiği için.
Nasip etmiş sana ya.
O Ramazan'a seni çıkarttığı için.
Evet. Nice insanlar var Ramazan geliyor.
Evet.
Onun feyzinden, neşesinden, zevkinden, hazından zerre kadar pay almıyor ya.
Ya.
Alamıyor ya.
Ya.
Ben ya gerçekten yani bendeyken Dursun abi konuşmuyorum.
Estağfurullah.
Bir mümin olarak konuşuyorum. Oruç tutmayanlara acıyorum ya. Çok şimdi gelirken yolda gördüm adam arabada su içe gidiyor. Acıdı mı bu adama şimdi?
Hocam yani bu da bir nasip meselesi.
Evet evet evet.
Gerçekten nasip.
Yani bu insanlara acı çünkü senin o yüksek manevi hazlarından mahrum bu adam. Ona kızma ya. Ve sen oruç tutuyorum diye, namaz kılıyorum diye kendinde böyle bir ego falan olmasın ha. Ben ibadetimi yaptım. Tam tersine şükret Cenab-ı Hakk'a, tevazuya bürün. Ya Rabbi ben bu aciz naçiz kuluna oruç tutmayı bahşettin. Namaz kılmayı bahşettin. Ya Rabbi sana şükürler olsun ya. Beni ibadetlere daim eyle de. Kardeş yani ibadet yapıyor olman Allah'ın sana çok büyük bir lütfudur. Allah'ın sana bir Türkçe söyle kıyak geçmesi
tabii,
değil yani.
Tabii.
Sen bunun kadri kıymetini bildiğin mübarek. Ve sen eğer hani Peygamber Cenab-ı Hak ayetleri buyuruyor. Eğer siz şükrederseniz artırırım. Ve le ezidennehum. Değil mi yani? Ve in şekertum ve le ezen. Şükrederseniz Cenab-ı Hak artırırım diyor. Şimdi bu sadece malla ilgili değil.
Değil.
Sen mesela ibadet ettin. Namaz kıldığın için, kılabildiğin için daha doğrusu. Oruç tutabildiğin için şükrediyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi ben bu aciz kuluna oruç gibi nimeti bahşettin. Bu lezzetten, bu hazdan, bu ibadetten bizi nasipdar ettin. Ya Rabbi sana şükürler olsun ya. De kardeşim namazını kılıyorsun. Hele hele sadaka verebiliyorsan var ya sen büyük bir mücahitsin ya. Hocam bence oruç tutan kişi namaz kılabilen kişi hele zekat veriyorsa sadaka bu büyük bir mücahittir bu kişi. Çok büyük mücahittir. Çünkü milyonlarca milyarlarca insanın yapamadığı bir şeyi yapıyor. Ama bu mücahitlik bu zoru başarma bu çok büyük fedakarlık bunu yapmak Allah'ın lütfu olduğunu unutmamak lazım.
Kesinlikle.
Unutmamak lazım. Geçen bir video gördüm. Bir tane İngiliz delikanlı 25 yaşlarında video şöyle elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah diye çocuk bir ham çekiyor. Dedim ya bu ne yapıyor bu çocuk? Sonra diyor ki elhamdülillah bana İslam bahşetti ya. Diyor. Ama çocuk yaşamış olduğu hayatta ne çektiyse, ne gördüyse öyle bir istikrah gelmiş ki, öyle bir iğrenmiş ki o hayattan. Allah'ım Müslüman olduğu için yaşamış olduğu o büyük nimetleri görünce geçmiş hayatı kıyaslamış. Çocuk 10 dakika elhamdülillah diyor ya. Sürekli elhamdülillah diyor.
Çok şükür.
Üf. Şimdi biz bazı şeylerin kıymetini anlamıyoruz. Yani anne babamıza.
Kaybettiğince ancak fark ediyoruz.
Evet.
Kaybedince.
Şimdi ben o İngiliz'i görünce o çocukcağızı Allah hidayetini devam ettirsin. Daim kılsın. Şunu hatırladım. Hani Müslümanız, Müslüman mısın deyince Müslümanız demiyoruz. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Niye elhamdülillah dediğimizi o çocuğu görünce de çok daha iyi anladım. Ya o insanlar ne sefil hayatlar, ne rezil hayatta yaşıyorlar, ne acıklı hayatta yaşıyorlar. Sadece maddeye boğulmuşlar. Sürekli haz peşinde keyif, o da yetmiyor. Sapkınlığa düşüyorlar. Kardeş, Allah sana İslam'ı bahşetmiş. Allah sana orucu bahşetmiş, namazı bahşetmiş. Sana büyük bir lütufta bulunmuş. Anla bu kıymetini. Bunu söyleyeyim mübarek. Diyor ki bak, eğer böyle yaparsanız, kulların çoğu diyor, yaptığı ibadetleri görür. Tamam mı? Ve kulların övmesini bekler. Yani ben ibadet yapıyorum diye beni övmelerini beklerim. Diyor, tamam mı? Bunun sebebi nefsi ve boş duygusu ile yapmasıdır diyor. Bak çok güzel. Sen yaptığın ibadetleri yapıyor olmakla birisinden takdir görmek istiyorsan, takdir görmeyi bekliyorsan, bir iyilik yaptığın zaman görülmesini istiyorsan, bir ibadette bulunduğun zaman alkış almak istiyorsan, anla ki sen bu ibadetleri diyor Allah için yapmıyorsun, nefsin için yapıyorsun, övülmek için yapıyorsun. Oo müthiş bir uyarı bu yani. Çok da güzel bir sağlama, basit bir sağlama.
Tabii.
Çok basit.
Kimin için, ne için?
İbadetleri yaptığın zaman eğer sen takdir teşekkür beklemiyorsan, hiç içinde öyle bir zerre kadar bir kırıntı yoksa, anla ki sen ibadet yapıyorsun. Ama yaptığın ibadetler karşılığında bir övülme, takdir, makdir bekliyorsan, alkış bekliyorsan, anla ki diyor sen bu nefisle yapıyorsun bu ibadeti. Yani bundan uzak durmak lazım. Dediği bu yani.
Yani hocam işte insanın neyi niçin yaptığının farkında olması, şuur ve idrakinde olması var ya. Çok muazzam bir
hadise. İşte bu çok basit bir ölçü. Yani dinimizin sağlamaları çok güzeldir.
Elhamdülillah.
Basit bir şey. Diyor ki bir ibadet yapıyorsan, bir iyilik yap. İbadet dediği şey hayatın tamamıdır. İbadet kulluk demek. Sen bir iyilik yaptın ama bu iyiliğin görülmesini bekliyorsun. Takdir olmasını istiyorsun. Biri de bunu fark etsin diye bekliyorsun. Kardeş tamam iyilik yap. Ama bu iyiliği sen nefsin için yapmışsın diyor. Buradan anlayabilirsin. Ama bir iyiliği yaptın. Kimse görmesini beklemiyorsun. Tam aksine görünürse üzüleceksin. İşte bu Allah için yapılandır. Çünkü işte bunu bir sağlaması yapmış mübarek. Siz de diyor böyle olun diyor yani. Mesela beni uyarıyor. Ben şimdi iyilik yapıyorum. Tamam bu görülsün istiyorum. İnsanız çünkü doğamızda nefsimizde bu hoşluğum var yani istiyorum. Bana diyor ki birden Genel Hazretleri. Kardeş diyor sen bu iyiliği yapıyorsun ama diyor bak sen bu nefsin için yapmışsın. Ha anla diyor. O birden kendimi çekip düzen veririm ben şimdi. Hemen. Bunu okur okumaz tamam derim ya. Ben bundan sonra bir iyilik yaparsam, bir ibadet yaparsam görünmesi hissi içinde olmamam lazım.
Tabii.
Çünkü ya boşa gidiyor o kadar iş yapmışsın boşa gidiyor.
Hocam,
takdir için ya. İki takdir, iki alkış almışsın. Ben şimdi bir kitap yazayım işte efendim. Ve kitaplarım şu kadar okunsun, bu kadar okunsun diye. Bak şimdi. Bu his içerisinde olursan bir makale almışsın kendi işim için söylüyorum. Ha sen alkış almak için, takdir almak için ne güzel yazıyor demek için yazmışsın
Allah
diyor
Allah
bana.
Muhafaza.
Mübarek bitti işte.
Tabii.
Bundan uzak dur.
Ötelerde de bu yüze çarpılacak işte. İnsan beklenti içine giriyorsun. Ya Rabbi şunu yaptın. Sen onu kimin için yaptın?
Evet.
Onun teşekkürünü de aldın, mükafatını da aldın.
Tabii.
Ve buraya bir şey bırakmadın.
İşte bu yüzden Allah sürece bakar, kul sonuca bakar. Bütün sıkıntı burada. Kul sonuca bakar. Sonuçta ne var yani ben alkış aldım mı almadım mı şunu aldım mı? Ama Allah sürece bakar böyle. Ya sen bunu ne niyette yaptın? Hangi ya. Amaçlarla yaptın?
Ya.
Tamam mı? Mesela ben işte hocayım. Öğrenci sınava gider kağıda sonuca bakarım ben. Sürece bakmam ki. La bu çocuk iyi bir şey yapmış. Kötü bir sonuca varmış ama gidişi iyi ya. Bayağı bir şey yapmış.
Evet.
Bakmam ben sonuca bakarım. Kul böyledir. Sonuca bak ama Allah sürece bakar. Allah sonuca baksaydı var ya hiçbirimiz kurtulamazdık. Allah diyor, Cenab-ı Hak niyetlere bakıyor.
Tabii.
Süreçlere bakıyor yani. Bu yüzden ben oruç tutuyorum, ibadet ediyorum, sadakamı veriyorum, insanlara iyilikte bulunuyorum ama bunun için yapıyorumu ancak sen bilirsin, kimse bilemez.
Tabii. O yüzden hocam Cenab-ı Allah niyetlerimizi rızasıyla ve rızasına muvafık amellerle telif eylesin.
Evet.
Duamız hep bu yöndedir.
Dua bu. Çünkü amel yetmiyor. Asıl niyet
rahmetine önemli. Muhtaçız.
Evet.
Ve kabulüne muhtaçız, rahmetine muhtaçız.
İşte bunun dediği mübarekler şunu uyarıyorlar. Yani amel yapmak da kurtulamazsın kardeş. Ameli yaptığın niyeti sorgula. O da basit bir sorgulama, çok basit. Bunu yapmakla ne murad ettin? Alkış murad ettin. Tamam alırsın. Takdir alırsın. Ama bu kadar ucuza satma ibadetini ya. Ucuza gidiyor ya. Çok ucuza gidiyor ya.
Cemil Meriç'in dediği ya. Gibi iyilik eden mükafat bekliyorsa tefecidir diyor.
Yani.
Cemil Meriç
evet,
Bey.
Şey yani çok ucuza gidiyor. Sonra diyor ki mübarek hocam. Oruç ve namaz bazı yemekler için kullanılması zaruri olan sirke ve yeşillik gibidir diyor. Bak çok güzel bir teşbihte bulunmuş. Tam gıda sayılmazlar. Şimdi sofrada salata var. İşte yoğurt var. İşte efendim küçük küçük şeyler var ama bu yemek değil ki. Bunlar ara şeyler. Asıl gıda bunlardan başkası olur ki o da doğruluktur diyor. Dost doğru olmak. Peygamberimizin bütün Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz iniyor. Ve pek çok uyarılar var. Dünyaya dair, cehenneme dair, cennete dair. Peygamberimize soruluyor yani. Size en ağır ayet hangisidir ya Resulullah diyor. Soru malum. Ne diyor? İşte o Hud suresinden mesela. Festagim kema ümürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Peygamberimize en ağır
Beni hut suresi ihtiyalatı diyor.
Ya peygamberimize en ağır hitap şu geliyor. Ne namaz kıl, ne oruç, ne zekat, ne cihat, bakın. Onlar daha çok. Peygamberimiz diyor ki bana en ağır gelen ayet bu oldu diyor. Dost doğru ol. Bu o kadar güç bir şey ki, demek ki doğru olmak o kadar güç bir şey ki. Şimdi peygamberimizin meşhur hadisi var. Hep yanlış anlaşılan. İşte nasihat din ettiğin nasihatün ayeti şey hadisi var malum. Şimdi insana devamını okumuyorlar bu hadisin. İşte din nasihattir deyip herkes nasihat veriyor birbirine, öğüt veriyor. Ya bunun anlamı değil ki. Arapçada nasihat samimi olmakmış, doğru olmak.
Öyle mi?
Evet. Hadisin devamı şöyle. Peygamberimiz bir gün buyurdu ki diyor, et dini nasihatün, din nasihattir. Sahabeler dedi ki ya Resulallah kime? Kime dediler nasihattir? Dedi ki Allah'a, peygamberine, kitabına ve müminlere. Haydi Allah'a nasihat mi edeceğiz haşa? Meğerse buymuş. Din doğruluktur, samimi olmaktır. Kime diye sorular, Allah'a diyor samimi ol, söz verdin. Peygamberine bana söz verdin. Kur'an-ı Kerim oku, söz verdin. Dolayısıyla din nasihattir. Yani din samimi olmaktır. Doğru, dost doğru olmaktır. Nasıl? Kema ümürte. Emredildiğin gibi. Allah'ın benden olmamı istediği gibi olmama doğruluk deniyor. Doğruluk bu yani. Bu nedir? Basit bunlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de, peygamberimiz hayatında var bunlar. Ne olacağı? Dolayısıyla diyor ki, hani bir ayet vardır. Yani namaz kötülüklerden alıkor.
Fahşadan, evet.
Evet, komadıysa namazda bir sorun var, haşa. Sende bir sorun var, namazda sorun olmaz. Senin namazında bir sorun var. Yani namazı kılıyoruz, oruç tutuyoruz, kötülüklere devam ediyorsak, o zaman bu dediği şu mübarek, namaz ve oruç yemek için kullanılan bir takım şeyler gibidir. Ana yemek değildir. Ana yemek ne? Doğru olmak. Yani namaz kılmak beni doğru olmaya sevk ediyorsa, oruç tutmak beni doğru insan yapıyorsa, iyi insan yapıyorsa, ha işte o zaman amacı ulaştırmıştır. Yani bir şey vardır. Zekatu kantarun. Zekat kantardır. Bir şey vardır. Kantara şeymiş. Büyük köprüye kantara denirmiş. Böyle büyük köprülere, işte ordunun geçtiği köprülere kantara denirmiş. Zekatu kantara. Yani zekat kantaradır. Yani köprüdür yani. Zekat amaç değil. Zekat araçtır yani.
Tabii.
Köprü araçtır. Hiç köprüyü amaç edinmez. Yani ne güzel köprü, oturan denmez. Köprü geçmek içindir. Bak, namaz, zekat, oruç, bunların hepsi bir kantara, köprü. Neye giden? Doğru insan olmaya, iyi insan olmaya, mükemmel insan. Öyle olacak ki, ya mesela Mehmet Akif Merhum, İttihat-ı Terakki'ye katılıyor hocam. Ama onların çok ağır şartları var. İmzalamadan katılıyor. Tamam mı? Katılıyor. Daha sonra bunlar yanlış yaptığını anlayınca hemen çıkıyor biliyorsun. Fakat bir toplantıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü işte o toplantıyı basıyor. İşte orada Emniyet Müdürü kendi dahil orada. Bakıyor ki Mehmet Akif Bey orada. Hocam hemen geri çıkıyorlar. Diyor ne oldu efendim diyorlar. Diyor ki Mehmet Akif Bey'in olduğu bir yere şer olmaz diyor. Vardır bir hayır diyor.
Evet.
Vay vay. Şimdi bak ben işte bunu okudum. Ya ben şunu diriltebilir miyim? Bir yerdeyim. Biri ben görüyor ya dostları buradaysa burada hayır vardır ya şer yoktur. Dedirtebiliyorsa bir Müslüman. Aha işte o adam en doğru adamdır işte. Doğruluk bu işte. Ya ben dinimin yaşanması için gösterilmesi için bir referans olabiliyor muyum ya? Büyük bir şey bu ya. Ya dostlar böyle yapıyorsa kardeşim demek kesin doğrudur ha, iyidir ha. Bunda kötülük sadır olmaz. Dedirtebiliyorsa bir Müslüman. Yani dininin şahidi olabiliyor musun derler ya.
Tabii. Hatta Sezai Bey'e atfedilen bir söz vardır. Der ki sen İslam'ı öyle yaşa, öyle güzel yaşa ki sana gelen hani bir haber bir insansa bile dini değerlerden İslam'dan sen de dirilsin der. Evet. Ya ben de bunun gibi olmak, güzel bir Müslüman olmak. İslam buysa ben de bunun gibi bir Müslüman olmak istiyorum diyebilsin şahsında i̇şte, diyor muamelatında.
Yani seni öldürmeye gelen, sen de diriliyorsa işte Müslümansın kardeşim. Lan bitti.
Tabii.
Yani yaşantısı ile insanların Müslüman olmasına vesile olmuş. Ne insanlar var? Tabii. Ne insanlar var mübarek?
Burada çok paylaştık programlarımızda İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden tutun da hanicelerine.
Tesi de doğru. Mesela ben dinimin kötülenmesi için bir aracı oluyorum ya. Allah korusun ya. Ya Müslüman diye işte, aha bak bu Müslüman işte bak. Müslüman bak yalan söylüyor. İki yüzlü beni kandırdı, beni aldattı.
Yani din buysa dedirtmemek.
Abi Allah'ım. Adam işte ev sahibi, adam hacı diyor, hacca gitmiş bilmem ne yapmış ama kiracı sen zulme diyor. Veya tesi her neyse. Hocam insan inancının kötü şahidi olursa
Allah
bu inancın bütün vebalın üzerine. Çok tehlikeli bir şey bu.
Allah muhafaza.
Biri bana bakarak adam Müslüman işte bu kardeşim diyorsa var ya. Ben bütün o Müslümanların 3 milyar sırtını almışım ya. Çok tehlikeli ya. Yaşama daha iyi, kafir ol daha iyi, haşa yani. Çünkü çok kötü örnek oluyoruz. Çok kötü örnek oluyoruz.
Yani Endonezya'da değil mi asırlar önce helal hassasiyeti olan
evet.
bir tüccarın gösterdiği hassasiyet önce kralın sonra Endonezya halkının hidayetine vesile olmuş bir hassasiyet.
Evet, evet,
yani
işte
bunlar böyle menkıbelerde, kıssalarda kalmış şeyler değil.
İşte ben de işte onu okunca diyeceğim. Ben Rus'tan olarak mesela ben bir öğretmenim. Kardeşim dinimin güzel şahidi olayım. Kötü şahidi olmayayım. Bu mübareklerin bize uyarısı bu. Yani.
Dinin güzel şahidi olmak.
Evet.
Bizim de şu Ramazan'daki en büyük hedeflerimizden biri olsun.
İşte yani bana bakacak kendisini benimle doğrultacak. Tamam mı? Bana bakarak doğrultacak kendisini. Müslüman dediğin kişi budur yani. Müslüman eğriyi doğrultandır yani. Eğri de eğrilen değildir yani. Ben doğrulacağım. Dolayısıyla kişi eğer ibadetleriyle gerçekten iyi ve doğru insan olmayı başarıyorsa diyor ibadet seni amacına ulaştırmıştır. Kardeş yani. Sonra şunu uyarıyor mübarek. Diyor ki ey kişi hangi şey ki seni haktan ayrı kılar o senin düşmanındır.
Hangi şey ki seni haktan ayrı kılar?
O senin düşmanındır. Düşman kim? Bak. İşte düşman filanca millet düşmanımız, filanca kişi düşmanımız, filanca grup, cemaat, yok kardeşim. Bak düşman kim biliyor musun? Seni haktan ayrı kılan en büyük düşmandır. Burasıyla bu namaz da olabilir, oruç da olabilir.
Tabii.
Haşa. Öyle namazlar vardır ki senin düşmanındır ya. Çünkü o namazı kılmakla murad ettiğin şey görülmektir, fark edilmektir, övülmektir. Bir makam, bir mevki kapmaktır yani. Abo. O namaz senin büyük düşman oluştu o zaman. Ya bir oruç tutuyorsun. O oruç da fark edilmek, görülmek, alkış almak, bir makam mevki kapmak istiyorsun. Tamam mı? Bak o oruç senin felaketin olmuş. Mevlana Hazretleri buyurur. Şeytan size namaz kıldırmak için çok uğraşır. Ama illa namazı kılarsan der ki şeytan ya o kadar uğraştım gene kıldır lan deyip gitmez diyor. Bu sefer başka bir taktiğe geçer. Asla taktiği. Bu sefer sizi namazınızla övündürmeye çalışır diyor. İbadetlerini övündürmeye çalışır. Yani bir kişi ibadetleriyle övünmek, takdir almak istiyorsa, görülmek, fark edilmek istiyorsa, bundan bir dünyalık umuyorsa, anlasa gidiyor şeytan amacına ulaşmıştır. İşin garibi hem namaz kıldırıyor, hem oruç tutturuyor, lan hem de amacına ulaşıyoruz. Felaket bir şey bu ya. Allah korusun. Mübarek. Abdülkadir Genel Hazretleri bizi bak burada uyarmış. Diyor ki.
O son uyarıyı da alalım.
Evet evet evet. Diyor ki diyor. Düşünürsen anlarsın. Hakkın katında nice namaz ve nice oruçlar var. Fakat o bunların hiçbirine bakmaz. Ya neye bakar? O onun arzusu her türlü kötülükten ve zatından gayri işlerden temiz olan bir kalp bakar. Kalbe bakar diyor.
Arınmış yani, safi bir kalp.
Ya namaz kılmak benim kalbimi arındırdı mı? Beni hayata karşı daha mukavemet yaptı mı? Cenab-ı Hakk'a karşı imanımı artırdı mı? İbadetlerimi artırdı mı? Ona bakar Allah. Kalbe bakar ya.
Evet. İnşallah bu Ramazan'dan tabii. Geriye.
Bunları bir hatırlatmadır tabii. Tabii.
Bu hakikatler nasibimize düşen ve oruçlarımızın derinliğini, kıvamını, kalitesini çok daha iyi seviyelere yükselten hatırlatmalar olsun. Bizim de nasibimiz hep oruçtan yana böyle ayrı güzellikler düşsün hocam. Hakikaten
İnşallah.
Daha böyle yani o iftara 5 dakika kala değil mi? Açılıyor eller, dualar kıpır kıpır, kalpler kıpır kıpır. Yani o andaki o sükunet hali başkadır.
İşte Allah ona bahşettiği için ne kadar şükretsek azdır.
Tabii.
O anı yaşıyoruz.
Ama işte o anı yaşamak için de dediğiniz gibi diğer saatlerde eğer orucunuzu zedelemez, başını, tabii. Gözünü kırmazsanız tamam mı? Yani ihtimam gösterirseniz belki de o saatte alınan manevi lezzetler de o dua ederkenki duyduğunuz derin manevi hasta bambaşka oluyor.
Evet, yani çocuk bakacak annem babam iftara yakıldı. Ne kadar şen şakraklı. Ne
güzel bir şey. O da var tabii.
Annemi babamı güldüren, mutlu eden şey. Ben nasıl üzebilir ya? Oo, ben de mutlu olacağım. Ne güzel de işte. O anda nefsini zorlayacaksın, çok mutlu olacaksın. Evde bağırıp çağırmayacaksın. Yemek kaygısı çekmeyeceksin. Ya manevi hazlara daldığın için, onu göstermen çoluğun çocuğun için çok. O ibadet ne kadar sevimli kılar.
Kesinlikle yani, inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yine devam ederiz hocam. İnşallah. Ramazan-ı Şerif içerisinde bu kıymetli okumalarımızı evet. dinleyenlerimizle paylaşmaya.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursani Tökel hocamızla beraber birlikte hazırlayıp siz değerli dinleyicilerimizin istifadesine sunduğumuz Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin.
Evet.
İftarını açtığınız oruçlar sizlerle iftihar eden oruçlar olsun. İnşallah Rabbimiz açlığımızı cennet tokluğu eylesin ve evet. en güzel şekilde rızasına muvafık oruçlar tutabilmeyi bu hatırlatmalar muhacehesinde nasip eylesin. Haftaya aynı saatlerde huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.